Problem çözümüne giriş 101. 1. ders. Problem çözen çocukla ilgili temel bilgiler. Problem çözen bir çocuk olmak için hiçbir zaman geç kalmış sayılmazsınız. Bu kitap, problem çözen çocuklara dair bir kitaptır. Bu çocuklar uğraşılması bir hayli güç sorunlarla karşılaşırlar ve bunlar çoğu insanın havlu atarak vazgeçmesine neden olabilecek türde problemlerdir. Ancak problem çözen çocuklar, çoğunluğu oluşturan bu insanlar gibi değillerdir. Sizin de göreceğiniz gibi problem çözen çocuklar her yaşta, görünüşte veya ebatta olabilirler. Özel yeteneklere ya da en azından kendi hisselerine düşen şanstan fazlasına sahipmiş gibi görünebilirler. Ancak gerçek şudur ki onlar da aynen sizin gibi insanlardır. Nasıl düşüneceğini, karar vereceğini, kendi başına harekete geçeceğini ve nasıl inisiyatifi ele alarak bir yaşam süreceğini öğrenmiş ve bu süre zarfında da bazı faydalı problem çözme araçları kazanmış insanlardır. Bu sayfalardaki basit dersleri takip ederseniz siz de problem çözen bir çocuk olabilirsiniz. Kendinizi bir yetişkin olarak görseniz bile. Hayatınızı kontrolünüzden çıkmış gibi hissetmektense sorumluluğu üzerinize alıp çevrenizdeki dünyayı şekillendirebilirsiniz. Her gün karşılaştığınız zorluklardan yılmak yerine onlardan faydalanabilir ve onların üstesinden gelebilirsiniz. Hatta bu dersin sonunda daha iyi bir insan olduğunuzu hissedebilirsiniz. Hayalleriniz ve hedefleriniz artık o kadar ulaşılmaz gözükmeyecek. Tasarlayıp peşine düşecek kadar tutkulu ve yaratıcı olduğunuz şey her neyse onu daha kolaylıkla başarabileceksiniz. Hedefiniz daha iyi bir dansçı olmak veya Fransız mutfağını öğrenmek de olabilir. Başkanlığa adaylığınızı koymak veya küresel ısınma krizini çözmek gibi daha büyük bir hedef de olabilir. Hedefinizdeki güçlük her ne olursa olsun bunun üstesinden nasıl gelebileceğinizi öğreneceksiniz. Problem çözebilmek sadece birkaç şanslı kişiye mahsus bir yetenek değildir. Bu aslında öğrenebileceğiniz bir beceri ve alışkanlıktır. Bu kitap size temel problem çözümü yaklaşımını 3 örnek olay üzerinden aktaracak. Mantar severler, konserlerindeki katılımcı sayısını artırmaya çalışan yeni bir müzik grubu. Ahtapot John, bilgisayar grafik animatörü olmayı arzulayan ve bunun için de ilk bilgisayarını alması gereken parlak bir genç. Kiwi, Brezilya'daki en iyi futbol okulunu araştıran hevesli bir futbolcu. Kitap, size ayrıca dünya çapındaki başarılı problem çözücüler veya şirketler tarafından da kullanılan, geçerliliği kanıtlanmış problem çözme tekniklerinden oluşan eksiksiz bir set de sunacak. Ancak problem çözme yaklaşımını öğrenmeye başlamadan önce size problem çözen çocukları ve onların arkadaşlarını tanıtmama müsaade edin. Problem çözen çocuklar ve arkadaşları. Bir kişiyi problem çözen bir birey yapan şeylerin tam olarak ne olduğunu artık muhtemelen merak ediyorsunuzdur. Ama önce ne olmadıklarından bahsedelim. Aşağıdaki karakterler gerçek insanların karikatürleri gibi gelse de eminim ki problem çözemeyen bu çocuklar size oldukça tanıdık gelecektir. Muhtemelen okulda veya iş yerinde bu gibi insanlarla tanışmışsınızdır. Belki de bir arkadaşınız veya ailenizden biridir. Hatta bazıları size kendinizi hatırlatıyordur. Örneğin Bayan İç Çekiş ele alalım. Bayan İç Çekiş en ufak bir zorlukla karşılaştığında hemen pes eden türden bir insandır. Sadece iç çeker ve bunu asla başaramayacağım der. Aslında bu eğer denerse başaramaz demek değildir. Bazen aklına müthiş bir fikir gelir veya bir problemin çözünebileceğini fark eder. Fakat başarısız olmaktan ve insanların ona gülmesinden çok korkar. Fikrini söylemek veya harekete geçmek yerine kendisine üzülerek boş boş oturur. Bayan iç çekiş kendi hayatının kontrolünü eline alamaz. Kimse onu anlamıyormuş gibi hisseder ve kötü bir şey olduğunda suçu diğer insanlara atar. Tekrar tekrar aynı türde şeyler söyler. Bunu asla başaramayacağım. O kadar yetenekli değilim. Denemeyeceğim. Ya başarısız olursam herkes benimle dalga geçer. Anne ve babamı suçluyorum. Toplumu suçluyorum. Kendimi suçluyorum. Hiç kimse beni anlamıyor. Hiç kimse beni umursamıyor. Herkes bana sorun çıkarıyor. Diğer yandan Bay Muhalif fikirlerini söylemekten asla çekinmez. Profesyonel bir eleştirmendir. Plan ne olursa olsun eksiklerini göstermeye ve diğer insanların fikirlerinin yanlış olduğunu iddia etmeye her daim hazırdır. Eğer birisi bir şey dener ve başarısız olursa sana söylemiştim diyecek ilk kişi odur. Ne zaman işler ters gitse başka birisini suçlamaya hazırdır. Başka insanların hatalarına dair söyleyecek çok şey olabilir. Ancak kendisi de tek başına asla çok fazla şey başaramaz. Sizin de muhtemelen bildiğiniz gibi eleştirmek kolaydır. Gerçek zorluk işi sonuna kadar götürüp tamamlamaktır. İşlerin nasıl yapılacağını bilseniz bile eğer kolları sıvayıp işe koyulmaya istekli değilseniz hiçbir şey yapamazsınız. Bay Muhalif muhtemelen gerçekten bir şeyleri başarmak için çabalayan insanlar tarafından eleştirilerinin ne kadar az takdir gördüğünü fark etmiyor olabilir. Belki de sorumluluk alamayacak ve kendisinin de hatalar yapacağı gerçeğiyle yüzleşemeyecek kadar korkuyordur. Bay muhalifin şöyle şeyler söylediğini duyabilirsiniz. Oho! Kesinlikle işe yaramayacak. Ne aptalca bir fikir. Berbat olacağını söylemiştim. Hepsi senin hatan. Haydi, ne yapman gerektiğini sana söylemiştim. Niye halledemiyorsun? Bay muhalif, insanların hevesini ve cesaretini baltalayan biri olabilir. Lakin bayan hayalperestin aklı ise bulutların üstünde gezmektedir. Yeni fikirler ileri sürmeye bayılır. Ancak o kadarla kalır. Fikirlerini gerçek planları nasıl dönüştüreceği konusunda asla zahmete girmez ve hiçbir şeyi bitirmeyi denemez. Kurduğu muhteşem hayaller üzerinde sadece düşünmek ona yeter. Hayallerinin aklındaki hali, kendi yaşamında gerçekleşebilecek halinden her koşulda daha iyidir. Bayan hayalperestin çok sayıda görkemli hayali vardır. Asla gerçek olamayacak gibi görünen hayaller. Bir roman yazmak istiyorum. Kendi işimi kursam harika olmaz mı? Büyüdüğümde doktor olmak istiyorum. Ben bir fikir insanıyım. Beni basit ayrıntılarla rahatsız etmeyin. Bay girişimci, ilk karşılaştığınızda problem çözen biri gibi görünebilir. Problemler konusunda endişelenen veya olumsuz düşüncelere kafa yoran biri olmadığı kesindir. Bir şey ters gittiğinde hemen harekete geçer. Tavrı, geçmişi değiştiremem ancak şimdi bir şeyler yapabilirim şeklindedir. Bay girişimcinin azmi ve inisiyatifi ele alması kesinlikle olumlu özelliklerindendir. Bununla birlikte işe koyulmadan önce bir dakika durup düşünse çok daha fazla şey başarabilir. Ayrıca her başarısızlığın suçunu basit bir çaba eksikliğine atmaya meyillidir. Her problemin daha fazla çaba harcanarak çözülebileceğini düşünür. Bir problemin nasıl çözüleceği hususunda kararını verdiğinde izlediği rotayı değiştirmeyi reddeder. Problemlerinin temelindeki nedeni arayıp bulmakla veya alternatif çözümleri düşünmekle ilgilenmez. Durup düşünmenin harekete geçmek kadar önemli olduğunu tam olarak fark etmez. Bay girişimcinin sıklıkla şöyle şeyler söylediği duyulur. Asla pes etmeyeceğim. Bu zorluğun üstesinden gelmek zorundayım. Daha fazla çaba harcamak zorundayım. Şu anda bırakamam. Birazcık daha çaba harcarsam başarılı olacağımı biliyorum. Niye durup düşüneyim ki? Sadece zaman kaybı. Her şey harekete geçmekle ilgili. Siz de bu tiplerden biri misiniz? Kendinize hiç iç çekerken ve pes ederken buluyor musunuz? Bir şeyleri kendi başınıza yapmaya çabalamaktansa diğer insanları eleştirmenin daha kolay olduğunu düşünüyor musunuz? Hayal kurmaya bayılıyor ama plan yapmaktan nefret mi ediyorsunuz? Problemlere hemen atılıyor ancak hiçbir şeyi halledemediğinizde frene basamıyor musunuz? Ya da daha ziyade problem çözen bir çocuğa mı benziyorsunuz? Problem çözen çocukların hedefler belirlemek ve bir şeyleri başarmak konusunda gerçek bir yetileri vardır. Sakince zorlukların üstesinden gelirler. Aynen bay girişimci gibi. Problemler hususunda endişelenmezler. Ancak bay girişimciden farklı olarak problemlerinin temelindeki nedenler üzerine düşünür ve harekete geçmeden önce de hareket halindeyken de etkili bir plan tasarlarlar ve yeni zorluklar ortaya çıktıkça planlarını tekrar gözden geçirip düzenlemeye hazırdırlar. Düşünme ve harekete geçme arasındaki dengeyi sağlayarak muhteşem işler başarırlar. Problem çözen çocuklar hatalarından olduğu kadar başarılarından da dersler çıkarmaktan hoşlanırlar. Problem çözen bir çocuğun araç setinde problemin temel nedenini belirlemek ve net hedefler koymak vardır. Olumlu tavırlara sahiptirler ve dikkatlerini olup bitmişten ziyade değiştirilebilecek olana yoğunlaştırırlar. Problemlerini çözecek net eylem planlarını öne sürerler ve hemen ardından bunları uygulamak üzere harekete geçerler. Harekete geçtikleri andan itibaren de kendi ilerlemelerini sürekli gözlemlerler. Problem çözen bir çocuktan duyabileceğiniz şeyler şöyledir. Tamam, bunu 3 ay içinde başaracağım. Bu bir problem ancak onunla ilgili endişelenmek yerine ne yapabileceğimi düşünüp bulacağım. Pekala, buna gerçekten ne sebep oldu? Bunu çözmek için X, Y ve Z'yi yapmamız gerekecek. Haydi onları bir deneyelim. Peki bu nasıl sonuçlandı? Yanlış giden ne oldu? Bir dahaki sefere bunu daha iyi yapmanın bir yolu var mı? Aşağıdaki tabloya bir göz atın. Tablo az evvel tanıdığımız 5 karakteri karşılaştırıyor ve farklılıklarına dikkat çekiyor. Tabloda karakterlerin 5'inin de çözmesi gereken bir problem var. Bayarın çekiş, içini çekerek başlangıç noktasının etrafında döner durur. Tabii ki hiçbir yere varamaz. Bay muhalif, problemin nasıl çözülmesi gerektiğini bildiğine emindir ve derhal diğerlerine neyi yanlış yaptıklarını gösterir. Ancak kendisi hiçbir şey yapmaz ve eleştirilerinde problemi çözme konusunda hiç kimseye bir faydası olmaz. Başlangıç noktasından çıkan kesik çizgiler, Bay muhalifin hatalı olduğunu iddia ettiği başkalarına ait planlardır. Bayan hayalperest de hedefe ulaşamaz. O yalnızca parlak ve güzel bir yıldızmış gibi gözlerindeki hedefe bakar. Başlangıç noktasında oturarak Problem için büyük ve muhteşem çözümler hayal eder, ancak asla onların gerçek olması için çabalamaz. İlk üçünden farklı olarak bay girişimci en azından hedefe ulaşmaya çalışır. Asla pes etmez ve hakikaten elinden geldiği kadar hızlı olur ve çaba sarf ederek koşuya sürdürür. Ancak koştuğu yön ille de doğru yön olmayabilir. Yanlış yöne gittiğini anladığında döner ve başka bir yanlış yönde koşabildiği kadar hızlı koşmaya başlar. Probleminin temelindeki nedeni belirlemek veya etkili bir plan yapmak için asla durmaz. Bu utanç verici bir şeydir. Çünkü bay girişimci hedefine ulaşmak için gereken motivasyonundan çok daha fazlasına sahiptir. Problem çözen çocuklar ise hedeflerine diğerlerine göre çok daha hızlı ve doğrudan erişirler. Bir yandan bay girişimcinin gözü karalık ve süratli uygulama özelliklerine sahipken, diğer yandan da eyleme geçirilebilecek bir plan ileri sürüp, çalışmaya başlamadan önce çözmeleri gereken problemin temelindeki nedeni bulup çıkartırlar. Hedeflerine doğru ilerlerken, doğru yönde gittiklerinden emin olmak için kendi gelişmelerini gözlemekten asla vazgeçmezler. Diğerleri hiçbir yere varamazken veya yanlış yönde ilerlerken, problem çözen çocuklar ilk hedeflerine çoktan ulaşmış ve bir sonraki hedefler için yola çıkmışlardır bile. Problem çözebilme, bazı insanların sahip olup da diğerlerinin sahip olmadığı bir yetenek değildir. Bu bir alışkanlıktır. Doğru beceriler geliştirerek ve doğru tavrı edinerek herkes problem çözen bir çocuk olabilir. Problem çözen çocuklar inanılmaz bir oranda gelişim gösterirler. Problem çözen çocuklar hem hedeflerine daha hızlı ulaşırlar hem de daha hızlı gelişim gösterirler. Hareketlerinin etkilerini denetlerler ve hatalarının yanı sıra başarılarından da ders çıkarmaya çalışırlar. Eğer harekete geçmezseniz girişimlerinizin geri dönüşü olmayacak ve geri dönüşsüz de asla problem çözen bir çocuk olamayacaksınız. Kafanızdaki o muhteşem fikir hep öyle kalacak. Sadece bir fikir olarak. Harekete geçtiğinizde ise sizin için her bir sonuç dikkatle düşünüp değerli dersler çıkaracağınız bir fırsat haline gelecektir. Değerlendirmenizden çıkardığınız sonuçlar çok önemli değilmiş gibi görünse de bu gelişmelerin tümü birlikte ele alındığında uzun vadede büyük bir farklılık yaratır. Bir örneğe göz atalım. Alex, Bianca ve Cliff'in her birinin aylık 100 karpuz satan meyve tezgahları olsun. Alex'in işi her ay %1 oranında artış gösterirken Bianca'nınki %5 ve Cliff'inki de %10 artış göstersin. 3 yıl içinde karpuz satışlarındaki fark ne kadar olur? 3 yıl sonra Alex ayda 143 karpuz satıyor olacak. Bununla birlikte Bianca 579 karpuz, Cliff ise ayda tamı tamına 3091 karpuz satıyor olacak. Bianca, Alex'in sattığının 5 katı kadar karpuz satarken Cliff, Alex'in sattığından 22 kat fazla karpuz satmaktadır. Cliff, bu kadar çok karpuz için daha büyük bir meyve tezgahına ihtiyaç duyacaktır. 10 yıl ya da 30 yıl gibi daha uzun bir süre zarfında ne kadar fark olacağını siz hayal edin. Aşağıdaki çizelgede Cliff'in işindeki büyümenin daha yavaş gelişim gösteren rakiplerinin çok üstüne çıktığı görülüyor. Görünüşte küçük olan o %10'luk gelişim oranı, uzun vadede çok şey ifade eder. Hem başarılı hem de başarısız deneyimleriniz sayesinde problem çözme becerileriniz problemlerinizi çözmenin ötesine geçip kendi çevrenizi şekillendirmeye doğru ilerleyebilir. Daha muhteşem şeyler yapmak için spor takımınızı, okulunuzu ya da topluluğunuzu yönetmeye başlayabilirsiniz. Hatta belki de harika bir iş kuracak veya dünyanın en zorlu problemlerinden bazılarını çözeceksiniz. Problem çözümü nedir? Problem çözümü 4 basamağa ayrılabilecek bir süreçtir. 1. Mevcut durumu anlamak. 2. Problemin temel nedenini tespit etmek. 3. Etkili bir hareket planı geliştirmek. Ve 4. Gerektiğinde değişiklikler yaparak problem çözülene kadar planı uygulamak. Bu 4 basamak bir paket olarak sunulur. Herhangi bir şeyi çözmeden önce ilk olarak bir problemin var olduğunu fark etmeniz gerekmektedir. Bunu yaptıktan sonra problemin temel nedenini tespit etmek yeterli değildir. Problemi nasıl çözebileceğinizi etraflıca düşünmek ve daha sonra onu çözmek için gerekli adımları atmak zorundasınız. Problem çözümü, düşünce ve eylemin bir tür birleşimidir. Sadece birini veya diğerini yapmak sizi hiçbir yere götürmeyecektir. Bu size çok basitmiş gibi gelebilir. Buradaki gizli problem bizim genellikle basit ve bariz görünen şeyi yapmamamızdır. Örneğin matematik notları düşmekte olan bir öğrenci düşünün. Birçok insan gibi bu öğrenci de yalnızca notlarımı yükseltmeliyim deyip onları düzeltmek için hiçbir şey yapmadan en iyisinin olmasını umabilir. Matematik notlarının tam da olduğu gibi kalması muhtemeldir. Çünkü probleminin temel nedenini ve bu konuda ne yapabileceğini düşünüp bulma zahmetine asla katlanamaz. Veyahut öğrenci, belki de futbol takımından ayrılmalıyım. Böylece ders çalışmak için daha fazla vaktim olur diye karar verir. Eğer gerçek problem Öğrencinin ne kadar süre değil de ne kadar etkili çalıştığı ise futbol takımından çıksa bile notları düzelmeyebilir. Arkadaşlarıyla futbol oynama şansından boşu boşuna niye vazgeçesin ki? Peki problem çözen bir çocuk bu durumda ne yapar? Bir örneği göz atalım. Problem çözen bir çocuk kendisine hangi tür sorularda yanlış yapıyorum diye sorarak işe başlayabilir. Daha sonra soruları cebir, kesirli sayılar ve geometri gibi kategorilere ayırabilir. Kategorilere göre notlarını karşılaştırarak cebir notunun aslında yükselirken kesirli sayılardaki notunun sabit kaldığını ve sadece geometri notlarının düşmekte olduğunu fark edebilir. Bir bütün olarak matematik notlarının ortalama eğilimine bakmanın öğrencinin gerçekten neler olduğunu görmesine bir faydası olmaz. Eğer matematik notunun düşmesine neden olan tek alan geometri gibi gözüküyorsa, bir sonraki adım ne tür problemlerin öğrenciyi sıkıntıya soktuğunu daha iyi tespit edebilmek için geometriyi alan açılar ve hacim gibi alt başlıklara ayırmak olacaktır. Öğrencinin kendi durumuna dair kavrayışı, matematik notlarım düşüyor seviyesinden başlayıp çok daha farklı olan matematik notlarım düşüyor çünkü şu üç konuda başarılı değilim. Yamuğun alanı, silindirin hacmi ve Pisagor kuramı. Seviyesine ulaştığında planının verimliliği ve sonuç önemli ölçüde farklı olacaktır. Problem çözen çocuk hangi tür problemleri yanlış yaptığını tespit ettiğinde bir sonraki adım daha iyi bir performans göstermek için tam olarak ne yapması gerektiğini anlamasıdır. Matematik çalışmaya ayırdığı zamanı mı arttırmalı, çalışma verimliliğini mi arttırmalı yoksa her ikisini birden mi yapmalı? Matematik çalışmaya ayırdığı zamanı arttırmak amacıyla o tür problemleri çözme alıştırması yapmak için sabahları yarım saat daha erken uyanmaya veya uyumadan önce yarım saatini ayırmaya karar verebilir. Verimliliği arttırmak, ders çalışmaya karşı tutumunu değiştirmesi anlamına gelir. Daha iyi bir ders kitabına geçebilir. Kendisini en fazla zorlayan problemleri okuldan sonra tekrar gözden geçirme konusunda öğretmeninden veya arkadaşlarından yardım isteyebilir veyahut anne ve babasından özel öğretmen tutmasını isteyebilir. Matematik notlarının düşme nedeni herkes için farklıdır. Dolayısıyla doğal olarak matematik becerileri problemini çözmenin en etkili yolu da herkes için farklı olacaktır. Bu nedenle de kişiye özel bir eylem planı geliştirmek için sürekli neden ve nasıl diye sormaya devam etmek zorundasınız. Gördüğünüz üzere problem çözümü karmaşık değildir. Bütün yapmanız gereken şey durumu anlamak, temel nedeni tespit etmek, etkili bir plan geliştirmek ve planı uygulamaktır. Karşılaştığınız problem büyük ve karmaşık olsa bile problemi daha küçük ve başa çıkılabilir problemlere bölerseniz çözebilirsiniz. Mantık aracı problem çözerken kullanabileceğiniz bir problemin olası temel nedenlerini belirlemeye ve kapsamlı çözümler üretmeye çalışırken size yardımcı olacak görsel bir araçtır. Bir mantık ağacı yapmanın en önemli noktası, problemi hiçbir şeyi dışarıda bırakmadan kategorilere ayırmak ve benzer unsurları aynı bölümün altında gruplandırmaktır. Kolay bir örnekle başlarsak daha anlaşılır olacaktır. 3. sınıf öğrencileri nasıl gruplandırırsınız? Bunun bir yolu öğrencileri cinsiyete göre gruplandırmaktır. Kızlar ve erkekler. Diğer bir yolu boya göre gruplandırmaktır. 120 cm'den uzun olanlar, 120 veya daha kısa olanlar. Hangi ellerini kullandıklarına göre de gruplandırma yapabilirsiniz. Sağ elini kullananlar, solaklar veya her ikisini de kullananlar. Bu gruplandırmalar için yapılan mantık ağaçları şu şekilde gözükecektir. Oldukça basit, değil mi? Kolları oluşturduğunuzda hiç kimsenin dışarıda kalmadığını ve kolların birbirleriyle çakışmadığını fark ettiniz mi? Şimdi öğrencilerin üye oldukları kulüplere göre bir sınıfı nasıl gruplandırırsınız? Hiçbir şeyi dışarıda bırakmayan, kolları birbiriyle çakışmayan bir mantık ağacı oluşturabildiniz mi? Mantık ağacını oluştururken onu mutlaka soldan sağa doğru yapmak zorunda değilseniz. Basitçe bir kağıdın üzerine aklınıza ne geliyorsa listeleyerek işe başlayın. Ağacı geliştirmek için ana konuları sol tarafta, örneğin bir okul kulübüne üye olmak, gruplandırırken sağ tarafa doğru da daha sınırlı ve ikincil konuları, örneğin spor, sanat ve benzeri gruplandırın. Benzer konuları beraber gruplandırın. Takım sporları, çoğunlukla bireysel sporlar. Bir sonraki adım daha fazla kol oluşturmaktır. Sağ taraftan başlayarak her bir konu grubu içinde kendinize bu grubu özetleyecek ne gibi bir ad bulabilirim diye sorun. Sola doğru bir kol çizin ve o grubun adını yazın. Ağacın sol tarafındaki daha geniş konu başlıklarının her birine sağa doğru alt kollar eklemek için özel olarak ne ve nasıl diye sorun. Tıpkı yukarıdaki mantık ağacında olduğu gibi bitmiş bir ağaç soldan sağa doğru giderek büyür. Bir örneği daha inceleyelim. Tuzluğu sallama hızını ve gücünü değiştirmeden tuzluktan akan tuzun miktarını nasıl arttırırsınız? Olabildiğince çok fikir ileri sürmek için bir mantık ağacı kullanın. Rutubetin söz konusu olmadığını varsayalım. Nasıl gitti? İşte size muhtemel bir çözüm. Bu ağacı oluşturmak için sol taraftaki problemle başlarsınız. Tek bir sallayışta tuzluktan akan tuzun miktarını nasıl artırabilirim? Daha sonra muhtemel çözümler ortaya atarak ağacın kollarını geliştirmeye girişirsiniz. İki muhtemel çözüm, 1. Tuzluğun üst yüzeyinin alanını genişletmek veya 2. Üst yüzeyden çıkan tuz miktarını arttırmaktır. İkinci seçeneği kolları ayırırsak, üst yüzeyden çıkan tuz miktarını arttırmanın iki muhtemel yolu, 1. Üst yüzeydeki delik sayısını arttırmak veya 2. Her bir delikten çıkan tuz miktarını arttırmaktır. Son olarak her bir delikten çıkan tuz miktarını ya her bir deliğin boyutunu büyüterek ya da tuz tanelerinin boyutunu küçülterek arttırabilirsiniz. Aslında deliklerin boyutunu büyütmek büyük bir tuz şirketinin satışlarını arttırma yoludur. Bazen bir mantık ağacı geliştirirken resim çizmenin yararı olur. Değişebilir parametreleri tespit etmede resmin size faydası olacaktır. Temel problem çözümü yaklaşımını bir kez öğrendiğinizde korkuya kapılmayı bırakabilir ve yaşamda karşılaştığınız ister notlarla ilgili olsun, isterse işiniz veya kişisel yaşamınızla ilgili herhangi bir problemi çözecek güveni kazanabilirsiniz. Bundan sonraki derslerde problem çözümü yaklaşımının ve araçlarının problem çözen çocuklar tarafından nasıl kullanıldığını göreceğiz. Konserlerindeki dinleyici sayısını arttırmak isteyen bir rock müzik grubu olan mantar severler, bilgisayarda üretilen animasyon görüntülerle çalışan bir Hollywood yönetmeni olma hayalini başarma yolunda ilk adım olarak bir bilgisayar satın almayı isteyen Ahtapot John ile becerilerini geliştirmek için Brezilya'daki en iyi futbol okulunu araştıran hevesli futbolcu Kiwi.